İkinci kaset, ikinci yüz. Elinde dertop ettiği mendiliyle dudaklarını sildi. Sonra delikanlıyı öpebilmek için boynunu uzattı. Dimitri geleneğe uyarak, "Evet, İsa peygamber gerçekten dirildi," diye yanıt verdi. Sonra Katyuşa'ya baktı. Kız kızararak Dimitri'ye yaklaştı. "İsa peygamber dirildi, Dimitri," dedi. Dimitri ona da, "Evet, gerçekten dirildi," diye yanıt verdi. İki kez öpüştüler, sonra durdular. "Bir kez daha öpüşsek mi acaba?" diye düşünür gibi bir halleri vardı. Bunun gerekli olduğuna karar verdikten sonra üçüncü kez öpüştüler, sonra da birbirlerine gülümsediler. Dimitri, "Papazın yanına gitmeyecek misiniz?" diye sordu. Katyuşa güçlükle yanıt verdi. "Hayır, Dimitri, burada bekleyeceğiz." Hoş bir iş gördükten sonra olduğu gibi derin derin soluk alıyor, bir yandan da hafif şehla gözleriyle ona uysal, masum, sevgi dolu bir tavırla bakıyordu. Sevgide daima bir an vardır ki o zaman bu duygu adeta duruğuna erişir, böyle bir anda da bilinç, düşünce, şehvet diye bir şey kalmaz. İşte o Paskalya gecesi Dimitri böyle bir an yaşadı. Şimdi de Katyuşa'yı onunla birlikte geçirdiği bütün anları anımsadığı zaman yine o anın hatırası baskın çıkıyor, bütün ötekileri silip götürüyordu. Parlak saçlı küçük baş, belin inceliğini ortaya çıkaran pliseli beyaz giysi, körpe memeler, sonra yüzünün o kızarışı, uykusu geçen bir gecenin daha da parıldattığı gözler, hele yalnız kendisine karşı değil de, bunu çok iyi biliyordu çünkü, yeryüzünün bütün insanlarına, bütün nesnelerine karşı beslenen o saf, temiz sevgi, Katyuşa bu sevgiyi yalnız güzel olan her şeye değil, var olan her şeye karşı hissediyordu. O dilenciyi de onun için öpmüştü. Dimitri, Katyuşa'nın bu tür bir sevgi beslediğini çok iyi biliyordu. Çünkü o gece kendisi de gönlünde bunun tıpkısını duymuştu. Bu aynı sevginin ikisini de tek vücut hale sokmakta olduğunu anlamaktaydı. Kiliseden döndükten sonra Dimitri teyzeleriyle yemek yedi. Yorgunluğunu gidermek için askerlikte edindiği alışkanlığa uyarak kadeh üstüne vodka, şarap içti. Sonra odasına çekildi, giysilerini bile çıkarmadan karyolasına uzandı ve hemen uyuyakaldı. Kapıya vurulduğunu işiterek uyandı. Vuruluş biçiminden bunun Katyuşa olduğunu anladı. Kalktı, gözlerini ovuşturup gerindi. Kalkarken de, "Sen misin Katyuşa? Girsene," diye seslendi. Sırtında yine aynı beyaz giysi vardı ama saçlarındaki kurdeleyi çıkarmıştı. Delikanlıyı görünce sanki ona çok iyi bir haber vermiş gibi yüzü sevinçle ışıldadı. Dimitri, "Şimdi geliyorum," dedi. Saçlarını düzeltmek için de tarağı eline aldı. Katyuşa odada gerektiğinden bir dakika fazla kaldı. Dimitri de bunu fark etti, elindeki tarağı atıp kıza doğru ilerledi. Katyuşa hemen geri döndü, odadan çıktı, koridorda çevik, hafif adımlarla yürüyerek uzaklaştı. Dimitri kendi kendine, "Amma aptallık ettim, ne diye onu alıkoymadım sanki," diye söylendi. Sonra koşup koridorda Katyuşa'ya yetişti. Kızdan ne istediğinin kendi de farkında değildi. Bununla birlikte öyle geliyordu ona ki, kız odasındayken o da herkesin böyle durumlarda yapması gereken şeyi yapmalıdır. Dimitri hiçbir şey yapmamıştı. "Katyuşa dur," diye seslendi. Katyuşa dönerek bir an durakladı. "Bir şey mi istiyorsunuz?" diye sordu. "Yoo, yalnız..." Dimitri kendini zorladı, sonra başkalarının böyle durumlarda genel olarak nasıl davrandıklarını anımsayarak kolunu Katyuşa'nın beline doladı. Bunun üzerine Katyuşa iyice durdu, delikanlının gözlerinin ta içine bakarak "Olmaz Dimitri, olmaz," dedi. Kıpkırmızıydı, neredeyse ağlayacaktı. Güçlü elinin sert bir hareketiyle beline dolanan kolu uzaklaştırdı. Dimitri onu bıraktı. O anda da öylesine sıkılıp utandı ki kendi kendinden iğrendi adeta. O sırada vicdanının sesini dinlemesi gerekti. Ne yazık ki bu utanıp sıkılmanın kendini toparlamaya çalışan benliğinin bir belirtisi olduğunu anlamadı. Tersine coşkusunun sadece aptallığından geri geldiğini, bu işte herkes gibi davranması gerektiğini sanıyordu. Yine Katyuşa'ya yetişti, kolunu yine beline dolayarak kızı boynundan öptü. Bu öpüş şimdiki kadarki öpücüklerden bambaşkaydı. Dimitri ilk kez, kendi de adeta farkında olmaksızın, kızı leylak ağaçlarının arkasında, ikinci kez de o sabah kilisede öpmüştü. Şimdiki öpüşünde ise korkunç bir yan vardı. Katyuşa da bunu iyice sezmişti. Kız, sanki çok değerli bir şeyi sonsuza dek kırmaktan korkuyormuş gibi ona, ''Ne yapıyorsunuz Allah aşkına?'' diye bağırdı. Sonra da koşarak kaçıp gitti. Dimitri yemek salonuna geldiği zaman teyzelerinin yabanlık giysilerini giymiş olduklarını gördü. Hekimle komşular da gelmişler, hepsi çerezlerin, mezelerin bulunduğu masanın başında toplanmışlardı. Bu durum her zaman görülen olağan bir şeydi ama Dimitri'nin ruhunda fırtınalar esiyordu. Kendine söylenenleri anlamıyor, ters türs yanıtlar veriyordu. Aklı fikri Katyuşa'daydı. Koridorda onu son kez öperken kapıldığı duyguları şimdi yine yaşıyordu. Başka hiçbir şeye ilgi gösterecek durumda değildi. Kızın yüzüne bakmıyordu ama o arada oldukça onun varlığıyla tüm benliğinin ürperdiğini duyuyordu. Başını kaldırıp kızın yüzüne bakmamak için kendini tutmak zorunda kalıyordu. Yemekten kalkar kalkmaz odasına gitti. Çok heyecanlıydı. Uzun zaman 3 aşağı 5 yukarı dolaştı. Evdeki bütün gürültülere kulak kabartıyor, Katyuşa'nın ayak seslerini işitmeye çalışıyordu. Berlin'deki hayvan yine baş kaldırmış bu eve ilk gelişinde, hatta daha bu sabah kilisedeyken içinde yaşamakta olan ahlaklı insanı alaşağı edip yere sermişti. Bu canavar gibi yaratık delikanlının ruhuna tek başına hükmediyordu artık. Dimitri boyuna Katyuşa'nın yolunu gözledi ama gün boyu bir türlü onunla yalnız kalamadı. Kızın ondan kaçtığı besbelliydi. Bununla birlikte Katyuşa akşamleyin Dimitri'nin odasının bitişiğindeki odaya gitmek zorunda kaldı. Hekim gece yatısına kalıyordu. Katyuşa da onun yatağını yapacaktı. Dimitri kızın ayak seslerini duyunca sanki kötü bir iş yapmaya hazırlanıyormuş gibi sessizce soluğunu dahi tutarak onun bulunduğu odaya giriverdi. Katyuşa iki elini bir yastık yüzüne sokmuş, yastığa yüz geçirmeye çalışıyordu. Dönüp Dimitri'ye gülümsedi ama bu artık o eski mutlu, neşeli gülümseyiş değildi. Bu gülümseyişte çekingen, acınacak bir şey vardı şimdi. Bu haliyle Dimitri'nin yaptığı şeyin çok fena olduğunu anlatmak istiyordu. Dimitri bir an duraladı, henüz savaşmaya vakti vardı. Katyuşa'ya karşı beslediği asıl sevginin sesi çok hafif olmakla birlikte yine de belirli biçimde ona genç kızdan, onun duygularından, onun yaşamından söz ediyordu. Yalnız başka bir ses de ona şöyle demekteydi. Dikkat et, zevk almanın, mutlu olmanın tam sırası. Bu fırsatı kaçıracaksın. Bu ilk sesten daha baskın çıkıyordu. Dimitri kararlı adımlarla ilerledi. O anda tüm benliğini korkunç, dayanılmaz bir arzu kapladı. Katyuşa'yı sımsıkı kucaklamıştı. Kollarını gevşetmeksizin onu yatağın üstüne oturttu. Sonra kendi de geçip onun yanına oturdu. Katyuşa ağlamaklı bir sesti. ''Dimitri, sevgilim, yapma Allah aşkına!'' diyordu. Sonra ''Matrena Pavlovna geliyor!'' diye bağırarak delikanlının kollarından sıyrıldı. Gerçekten de birisi geliyordu. Dimitri yavaşça Katyuşa'nın kulağına ''Öyleyse bu gece odana gelirim, yalnızsın değil mi?'' diye fısıldadı. ''Ne diyorsun, dünyada olmaz, doğru değil!'' Katyuşa'nın dudakları böyle söylüyordu ama utanç, heyecan içinde olan benliği bambaşka bir dil konuşuyordu. Gelen Matrena Pavlovna'ydı. Kapıya yaklaşmıştı. Elinde bir battaniye içeri girdi. Dimitri'ye sitem dolu gözlerle baktıktan sonra yanlışlıkla başka battaniye almış diye Katyuşa'ya sert sesle çıkıştı. Dimitri hiç ses çıkarmadan dışarı çıktı. Utanç bile duymuyordu. Matrena Pavlovna'nın yüzünde okumuş olduğu yargıyı onaylıyordu. Yaptığı şeyin kötü olduğunu bilmekteydi çünkü. Yalnız benliğindeki hayvanca içgüdü, Katyuşa'ya karşı ilkin beslediği sevgiyi alt ederek onu pençesinin altında dize getiriyor, bildiği gibi hüküm sürüyor, hiçbir şeye karşı direnç göstermiyordu. Dimitri artık bu içgüdüyü doyuma ulaştırmak için ne yapması gerektiğini biliyor, bu amaca varmak için gerekli çarelerden başka şey düşünmüyordu. Bütün akşam boyunca artık kendini tutamadı. Kimi zaman teyzelerinin yanına gidiyor, kimi zaman oradan ayrılıp odasına ya da taraçaya çıkıyordu. Katyuşa'yı nasıl görebileceğinden başka şey düşündüğü yoktu. Katyuşa ise ondan kaçıyordu. Matrena Pavlovna da bir an gözünü kızın üstünden ayırmamaktaydı zaten. Akşam böyle geçti, sonra gece oldu. Hekim yatmaya çıktı. Teyzeler odalarına çekildiler. Matrena Pavlovna da soyunmalarına yardım etmek için onların yanına gitti. Dimitri bu saatte Katyuşa'nın mutfakta yalnız olduğunu biliyordu. Yine dışarı çıktı. Gece karanlık, sıcaktı. Hava beyaz bir sisle kaplıydı. Baharda son karları hep böyle bir sis eritir ya da eriyen karlardan böyle bir sis çıkar. Birkaç yüz adım ileride akmakta olan ırmaktan acayip gürültüler geliyordu. Çatlamakta olan buzların sesiydi bu. Dimitri basamakları indi, su birikintilerinin üstünden atlayıp mutfağın penceresine yaklaştı. Yüreği öyle hızlı çarpıyordu ki atışlarını kendi bile duymaktaydı. Nefesi kesilir gibi oluyor, bazen güçlü bir soluk halinde ağzından dışarı çıkıyordu. Mutfakta ufak bir lamba yanmaktaydı. Katyuşa yalnızdı. Masanın yanına oturmuş, düşünceli bir tavırla gözlerini önüne dikmişti. Dimitri hiç kımıldamaksızın onu uzun uzun seyretti. Kendini hiç kimsenin gözetlemediğine emin olduğuna göre acaba ne yapacak diye merak ediyordu. Katyuşa bir süre kımıldamaksızın durdu, gözlerini kaldırıp gülümsedi. Kendi kendine azarlıyormuş gibi başını salladı. Sonra durumunu değiştirerek birdenbire iki kolunu masaya dayadı, yeniden gözlerini önüne dikip öylece durdu. Dimitri hep orada dikilmiş, onu izliyor, elinde olmaksızın yüreğinin çarpıntısını dinliyordu. Bu çarpıntılara ırmağın acayip gürültüleri yanıt vermekteydi. Orada sisler içinde yavaş, sürekli bir iş olup bitiyordu. Bir şey homurdanıyor, çatlıyor, yıkılıyor, incecik buz parçaları cam gibi kırılıyordu. Dimitri de Katyuşa'nın ruhunda olup bitenler yüzünden üzüntülü, düşünceli yüzünü görüyor, ona acıyordu. Yalnız tuhaf değil mi? Bu acayip duygusu ona sahip olmak için beslediği isteği daha da kamçılıyordu. Bu istek delikanlının her yanını kapladı. Cama hafifçe vurdu. Katyuşa sanki elektrik çarpmış gibi irkildi, yüzünde korku belirdi. Yine de pencereye yaklaşarak başını cama dayadı. Yüzündeki korku ifadesi de ancak iki eli siper gibi gözlerin önüne koyduğu zaman silindi. Camı vuranın Dimitri olduğunu anlamıştı. Yüzü çok ciddiydi. Dimitri onu hiç bu durumda görmemişti. Ancak o gülümsedikten sonradır ki Katyuşa da gülümsedi. Teslimiyet dolu bir gülümseyişti bu. Kızın ruhunun derinliklerinden gülümseyiş değil de yalnızca korku vardı çünkü. Dimitri, Katyuşa çıkıp yanına gelsin diye ona eliyle işaret etti. Kız olmaz der gibi başını sallayarak pencerenin önünden ayrılmadı. O zaman Dimitri yüzünü yine pencereye yaklaştırdı. Dışarıya gel diye seslenecekti. O anda kendini birisi çağırmış olacak ki Katyuşa kapıdan yana döndü. Dimitri de pencerenin önünden çekildi. Sis öylesine koyuydu ki Dimitri evden 5 adım uzakta olduğu halde artık pencereyi seçemiyordu. Karşısında sadece ortasında kırmızı bir ışığın açtığı bir delikte koyu renk bir yığın görmekteydi. Irmaktan hala acayip homurtular, çatırtılar, buz şıkırtıları geliyordu. Hemen yanı başında, bahçede, sisin içinde öten bir horozun sesini duydu. Bu horoza başkaları karşılık verdiler. Derken uzaklardan, köyden doğru başka ötüşler işitildi. Bunlar önce aralıklıyken, çok geçmeden birbirlerine karışıp tek bir ötüşe dönüştüler. Çevrede her şey sessizdi. Yalnız ırmaktan hep o gürültüler geliyordu. Horozlar ikinci kez ötmeye başlamışlardı. Dimitri su birikintilerine bata çıka evin önünde 3 aşağı 5 yukarı dolaştı. Sonra yine pencerenin yanına geldi. Lamba hala yanıyordu. Yine yalnız olan Katyuşa masanın yanına oturmuştu. Kararsız bir hali vardı. Dimitri yaklaşır yaklaşmaz kız pencereden yana baktı. Dimitri camı vurdu. Katyuşa kimin vurduğuna hiç bakmaksızın koşa koşa odadan dışarı çıktı. Dimitri giriş kapısının aralandığını sonra gıcırdadığını işitti. Hemen koşup onu dışarıda bekledi. Sonra tek söz söylemeden kızı kollarının arasına aldı. Katyuşa delikanlıya sokuldu, başını kaldırdı, öpsün diye dudaklarını uzattı. Giriş kapısının yanında kuru bir yerde ayakta duruyorlardı. Dimitri'nin doyuma ulaşmamış arzusu gittikçe daha fazla acı veriyordu. Birdenbire kapının yine aralandığını, Matrena Pavlovna'nın sert bir sesle "Katyuşa!" diye bağırdığını işitti. Kız Dimitri'nin kollarından sıyrılarak odaya gitti. Kapı sürgülendi. Her şey yine sessizliğe gömüldü. Lambanın kırmızı gözü söndü. Kala kala sisle ırmaktan gelen gürültüler kaldı. Dimitri yine pencereye yaklaştı ama hiçbir şey göremedi. Camı vurdu. Kimse yanıt vermedi. O zaman odasına çıktı. Yatmadı. çizmelerini çıkarıp yalın ayak koridordan Katyuşa'nın odasına doğru yavaşça ilerlemeye başladı. Kızın odası Matrena Pavlovna'nın bitişiğindeydi. Dimitri'yi geçerken yaşlı kadının sakin sakin soluk aldığını işitti. Daha ileriye gitmeye hazırlanıyordu ki yaşlı kadın birdenbire öksürmeye başladı. Sonra karyolasını gıcırtatarak bir yandan öte yana döndü. Dimitri tam 5 dakika hiç kımıldamadan durdu. Ortalık yine sessizleşip sakin soluklar yeniden işitilmeye başlayınca yoluna devam etti. Bir yandan da gıcırdayan tahtaların üstüne basmamaya özen gösteriyordu. Sonunda Katyuşa'nın kapısının önüne geldi. İçeride çıt çıkmıyordu. Herhalde uyumuyordu çünkü Dimitri onun soluk aldığını işitmedi. O daha "Katyuşa" diye fısıldar fısıldamaz kız yataktan fırlayıp kapıya yaklaştı. Dimitri'ye öfkeliymiş gibi gelen bir eda ile "Gitsin" diye ona yalvardı. "Ne demek bu? Olur mu öyle şey? Teyzeleriniz uyanacak." Dudakları böyle fısıldıyordu ama bütün benliği "Seninim" diyordu. Dimitri'nin kulağına ise yalnız bu sonuncu sözler girebildi. "Biraz kapıyı aç ne olur," dedi. Anlamsız bir takım sözler söylüyordu. Katyuşa sustu. Dimitri kapının arkasında onu el yordamıyla sürgüyü araştırdığını duydu. Sürgü çekildi, Dimitri de aralanan kapıdan içeriye daldı. Kızı hemen olduğu gibi sırtındaki kısa kollu kaba bezden gömleğiyle kavradı, kaldırdı, kucağına aldı. Katyuşa, "Ne yapıyorsun Dimitri?" diye mırıldanıyordu. Dimitri, Katyuşa'nın ne söylediğini aldırmaksızın onu alıp kendi odasına götürdü. Kız bir yandan ona sokulurken bir yandan da "Ah yapma ne olur bırak beni" diyordu. Katyuşa tir tir titreyerek Dimitri'nin sözlerine yanıt vermeden onun yanından ayrılınca delikanlı dışarı çıkıp durdu, olup bitenleri anlamaya çalıştı. Tan yeri ağarmaya başlıyordu. Aşağıda ırmakta buzların çatırtısı, şakırtısı artmıştı. Bu gürültüyle şimdi suyun şırıltısı da işitiliyordu. Sis ağır ağır çökmekteydi. Sis perdesinin arkasından hilal biçimindeki ay çıktı, kara, korkunç bir şeyi hafifçe aydınlattı. Dimitri kendi kendine, "Nedir bu, başıma büyük bir mutluluk mu yoksa büyük bir felaket mi geldi?" diye sordu. Sonunda, "Adam sende, herkes benim yaptığımı yapıyor." diye kesip attı. Ondan sonra gitti, yattı. Ertesi günde Dimitri ile buluşmak üzere Schönbock'a geldi. Neşeli, şakrak bir delikanlıydı. Şıklığı, nezaketi, neşesi, cömertliği, Dimitri'ye olan sevgisiyle iki yaşlı teyzeyi de kendine hayran bıraktı. Schönbock'un cömertliği onların hoşuna gitti ama aşırılığı yüzünden onları şaşırtmaktan da geri kalmadı. Schönbock kör bir dilenciye 1 ruble sadaka verdi, hizmetçilerle uşaklara bahşiş diye 15 ruble dağıttı. O sırada Sofia Ivanovna'nın kıvırcık finosu Suzet yaralandığından köpeği kendisi tedavi etmek istedi. Bir saniye bile çekinmeden işlemeli keten mendili çıkarıp küçük köpeğin yaralı ayağını sardı. Sofia Ivanovna böyle mendillerin düzinesinin en az 15 ruble olduğunu biliyordu. Şimdiye dek hiç böyle birini görmemişlerdi. Schönbock'un 200 bin ruble borcu olduğunu, bunu ödemeye niyeti olmadığını, onun için ha 25 ruble eksik ha fazla olmuş, buna hiç aldırmadığını bilmiyorlardı elbette. Schönbock ancak bir gün kalıp gece Dimitri ile birlikte yola çıktı. Kıtalarını hareket etmeleri için gerekli zamanın sonuna gelmiş olduklarından daha fazla kalmalarına olarak yoktu. Bu son gün, geceki anılar daha canlıyken Dimitri'nin benliğinde iki duygu baş kaldırmış, karşılıklı çatışıyordu. Bir yandan duyduğu bedensel zevkini şehvetli hatırasını anıyordu. İstediğini elde etmiş olduğu için az çok sevince benzer bir şey duymakla birlikte bu bedensel zevk onu yine de düş kırıklığına uğratmıştı. Öbür yandan doğru olmayan bir davranışta bulunduğunu, bu davranışı Katyuşa için değil de kendi kişisel yararı adına onarması gerektiğini düşünüyordu. Delice bencilliği içinde yalnız kendini düşünüyor, davranışını herkes öğrenince hakkında varacağı yargıyı, bu yargının ne denli sert olacağını tasarlıyordu da Katyuşa'nın neler düşünebileceğine, halinin ne olacağına hiç aldırdığı yoktu. Kızla olan ilişkilerini Schönbock'un sezmiş olduğunu anladığı için memnun oluyor, bu durum gururunu okşuyordu. Nitekim Schomburg onu görür görmez. Şimdi anladım teyzelerine karşı duyduğun bu ani sevginin nedenini, demişti. Bu yüzden tam bir hafta onlarda kaldın demek. Ama senin yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım galiba. Hoş kız doğrusu. Dimitri ayrıca şöyle de düşünüyordu. Gerçi Katyusha'nın sevgisine iyice doymadan şimdi kalkıp gitmek cidden yazık olacaktı ama gitmek zorunda oluşunun yine de yararlı bir yanı vardı. Böylelikle Dimitri, sürdürülmesi güç olan bir ilişkiyi bir anda kesiverme olanağına kavuşmuş oluyordu. Sonra Katyusha'ya para vermek gerektiğini de düşünüyordu. Para ona yararlı olacağı için değil de adet böyle olduğu için verecekti. Katyusha'ya sahip olduktan sonra katlandığı zahmetin karşılığını kıza vermezse onursuz bir erkek sayılacağını düşünüyordu çünkü. Onun için para hazırladı. Kendi durumuyla Katyusha'nınkini göz önüne alarak yeteceğini sandığı kadar bir paraydı bu. Yolculuk günü yemekten sonra taşlıkta Katyusha'yı bekledi. Katyusha onu görünce kızardı, geçip gitmek istedi. Bir yandan da gözleriyle kapıyı gösteriyordu. Dimitri onu alıkoydu. İçine 100 ruble koymuş olduğu zarfı buruşturarak "Sana hoşça kal demek istiyordum," dedi. "Al şunu." Katyusha anladı, kaşlarını çattı, başını salladı, elini itti. Dimitri zarfı Katyusha'nın göğsünden içeri sokarak "Hadi al bakayım," dedi. Sonra sanki eli yanmış gibi yüzünü buruşturup inildeyerek odasına koştu. Aradan epey zaman geçmiş olmasına karşın hala 3 aşağı 5 yukarı dolaşıp duruyordu. Sırf bu sahneyi düşünmek bile sanki bedensel bir acı çekiyormuş gibi kıvrandırıyordu. Olduğu yerde sıçratıyor, derin derin içini çekmesine yol açıyordu. Ama ne yapmalıydı? Bu hep böyle değil miydi? Schönbock'un da başına bir mürebbiyeyle bunun tıpkısı bir iş gelmemiş miydi? Schönbock bu işten Dimitri'ye de, Gişe amcaya da, kendi babasına da söz etmişti. Köyde otururken olmuştu bu. Sonra bir köylü kadından da bir çocuğu olmuştu. Adı Mitenka olan bu çocuk hala sağdı. Herkes böyle yaptığına göre iyisi de buydu demek. İşte Dimitri bu türlü yargılar yürüterek vicdanını yatıştırmak için çabalayıp duruyordu ama boşuna. Bu anı yüreğini yakmaktaydı. Benliğinin ta içlerinde yaptığı işteki kötülüğün, bayağılığın, acımasızlığın kendine başkalarını yargılamak hakkını vermediğini anlıyordu. Üstelik bu işi yapmakla onların yüzüne bakamayacak hale gelmiş, bundan sonra kendini başkalarına benzetmeyen, soylu, cömert bir genç saymasına olanak da kalmamıştı. Bununla birlikte sürmekte olduğu bu utanmazca, neşeli yaşamı devam ettirmek için kendi hakkında bu gurur okşayıcı yargıyı verebilmek zorundaydı. Bunun içinse tek bir çıkar yol vardı. Bu hikayeyi unutmak. O da böyle yaptı. Önünde başlamakta olan değişik yaşam, bilinmedik manzaralar, yeni arkadaşlar, nihayet savaş da bu unutma işini kolaylaştırmıştı. Zaman geçip gittikçe Dimitri daha fazla unutuyordu. Öyle ki bir an geldi, artık gerçekten bu işi hiç düşünmez oldu. Yalnız bir seferinde, yani savaş dönüşü Katyusha'yı yine görebilmek umuduyla teyzelerine yine uğradığı zaman, kızın artık orada olmadığını, o gelmeden az önce çıkıp gitmiş, sonra da bir yerde çocuk doğurmuş olduğunu öğrendiği zaman yüreği burkuldu. Teyzelerinin dışarıdan duyduklarına göre Katyusha artık adamakıllı ahlaksız bir kız olmuştu. Dimitri'ye söylenen tarihe bakılırsa, Katyusha'nın doğurmuş olduğu çocuğun kendisinden olması gerekti ama kesin değildi bu. Teyzeleri iyice baştan çıktı o artık diyorlardı. Annesi gibi ahlaksızın biriydi zaten. Dimitri bu sözleri memnunlukla dinledi. Bunlar yaptığı işi bir dereceye kadar haklı gösteriyordu çünkü. Önce Katyusha'yı da çocuğu da arayıp bulmak istedi ama bu anı çok acı, utandırıcı olduğu için bu iş için gerekli çabaları göstermedi. İşlediği hatayı iyiden iyiye unuttu, sonunda bunu artık hiç düşünmez oldu. Şimdi ise bu olağanüstü rastlantı kendine her şeyi anımsatıyor, nasıl zalimce, alçakça davrandığını kabule kendini zorluyordu. Bu zalimlik, bu alçaklık sayesinde vicdanında böyle bir hatanın izi bulunduğu halde tam 10 yıl rahat rahat yaşama olanağı bulmuştu. O anda henüz böyle bir itirafta bulunmaktan çok uzaktı. Ama bu hikayeyi gizli tutmaktan, Katyuşa'nın ya da avukatının işin iç yüzünü açıklayarak onu herkesin karşısında küçük düşürmelerini önlemekten başka şey düşünmüyordu. İşte Dmitri Nehludov mahkeme salonundan çıkıp da jüri üyelerine ayrılan odaya girdiği sırada böyle bir ruh hali içinde bulunuyordu. Gidip pencerenin yanında oturdu. Sigaranın birini söndürüp ötekini yakarak jürideki arkadaşlarının konuşmalarına kulak kabarttı. Babacan tacirin canı gönülden Maktul Simelkov'un yanını tuttuğu, onun vakit geçirme biçimini çok beğendiği açıkça belliydi. Herifçioğlu tam eğleniyormuş doğrusu. Ağzının tadını da biliyormuş sonra. Baksana ne güzel bir kız seçmiş diyordu. Jüri başkanına bakılırsa davanın sonucu biri kişilerini verecekleri karara bağlıydı. Piotr Gerasimovic Yahudi memurla şakalaşıyor, ikisi de kahkahalarla gülüyorlardı. Dmitri ise kendisine yöneltilen sorulara kısa yanıtlar vermekteydi. Tek istediği çevresindekilerin kendini rahat bırakmalarıydı. Mübaşir yine yan yan yürüyerek gelip jüri üyelerini mahkeme salonuna çağırdığı zaman Dmitri sanki yargılanacak olan kendisiymiş gibi korkuya kapıldı. Artık insanların yüzüne bile bakamayacak kadar sefil bir adam olduğunu anlıyordu. Yalnız bir takım alışkanlıklar onda öylesine yer etmişti ki kürsüye yine o her zamanki rahat, serbest tavırlarıyla çıktı, başkasının yanına oturup ayak ayak üstüne atarak gözlüğüyle oynamaya başladı. Salondan dışarı götürülmüş olan sanıklar yine mahkemedeki yerlerini almışlardı. Şimdi salonda yeni simalar da vardı. Tanıklardı bunlar. Dmitri Nehludov, Katyuşa'nın bakışlarının sanki büyülenmiş gibi birkaç kez bir kadına takıldığını fark etti. Bu kadın şişmandı, kadife süslü, ipekliden çok göz alıcı bir giysi giymişti. Başında geniş kurdeleli, koskocaman bir şapka vardı. Parmaklığın gerisindeki en ön sırada oturmuş, dirseğine dek çıplak koluna şık bir çanta geçirmişti. Dmitri'nin sonradan öğrendiğine göre eskiden Katyuşa Maslovna'nın çalışmış olduğu genel evi işleten kadındı bu. Tanıklar ifade vermeye başladılar. Adın ne, ne iş yaparsın falan filan. Sonra kendilerine yeminli mi, yeminsiz mi ifade verecekleri soruldu. Derken deminki yaşlı papaz yine ortaya çıktı. Jüri heyetine yaptığı gibi tanıklara da bir bir ardından yemin ettirdi. Yemin işi sona erince genel evin patronu Bayan Kitayeva dışında öteki tanıklar dışarı çıkarıldı. Başkan, söyle bakalım bu iş konusunda ne biliyorsun diye sordu. Kadın dudaklarında yapmacık bir gülümseyişle her cümlede başını önüne eğerek belirli bir Alman ağzıyla konuşarak olup bitenleri en ince ayrıntılara dek düzgün biçimde anlattı. Önce oteldeki kat garsonu geldi. Sibiryalı bir tacir için bir kız istedi. Ben de bizim küçük Sevim'i gönderdim. Az sonra kız geri geldi. Yanında o tacir de vardı. Kitayeva sözünün burasında hafifçe gülümseyerek ekledi. Adam zaten epey içmişti. Bizim orada da içmeye, kızlara da ikramda bulunmaya devam etti. Çok geçmeden parası bitti. Bunun üzerine bu küçük Sevim'i para alsın diye oteldeki odasına gönderdi. Kadın burada sanıktan yana bakarak ekledi. Tacirin her halinden Sevim'e meyli olduğu seziliyordu. Dmitri'ye Katyuşa bu sözleri işitince gülümsüyormuş gibi geldi. Çok iğrenç buldu bunu. İçini iğrenmekle acıma karışımı acayip bir duygu kapladı. Katyuşa'nın avukatı genç bir stajyerdi. Mahkemece atanmıştı. Kulaklarına kadar kızararak utangaç utangaç sordu. Peki sanık hakkındaki fikriniz ne? Kitayeva yanıt verdi. Onun hakkındaki fikrim çok iyi. Okumuş kızdır. Giyinmesini, konuşmasını bilir. İyi bir ailenin yanında yetişmiş olduğu için Fransızca da okuyabilir. Ara sıra içkiyi fazlaca kaçırırdı ama sarhoş olduğunu görmedim. Sözün kısası çok iyi bir kızdır. Gözlerini dikmiş olan Katyuşa, bakışlarını birden jüri üyelerine çevirdi. Dmitri'nin üzerinde durdurdu. Bir yandan da yüzü ciddileşmiş, sertleşmişti hatta. Acayip acayip parıldayan, hafif şehla gözleri epey zaman Dmitri'nin üzerine takılı kaldı. Dmitri korkuyordu ama yine de başını çevirmeye olanak bulamıyordu. Birden o korkunç geceyi, buzların çatırdayışını, sisli, hele o hilal biçimindeki devrik ayı anımsadı. Ay kara, korkunç bir şeyi aydınlatmak için şafak sökmeden önce çıkmıştı. Hem kendisini süzen, hem de daha uzaklara bakan bu siyah gözler Dimitri'yi de bu kara, korkunç şeyin anısını bir kez daha canlandırdı. Beni tanıdı, diye düşündü. Sanki birisi başına bir şey indirecekmiş gibi sandalyesinde büzüldü. Katyusha onu tanımamıştı. Sakin bir tavırla içini çekti, sonra gözlerini yine başkana çevirdi. Dimitri de içini çekerek, ''Şu iş bir bitse!'' diye düşündü. Bir anda tam bir av partisindeymiş gibi bir takım duygulara kapılıyordu. Bir kuş vurmuştu ama kuş henüz canlıydı. Onu öldürmek gerekti. İnsan o anda tiksinme, acıma, pişmanlık duyar. Kuşsa avcının çantasında debelenir durur. İğrenç, acınacak bir durumdur bu. İnsan onu bir an önce öldürüp sonra yaptığını unutmak ister. İşte Dimitri Nehludov da tanıkların ifadelerini dinlerken bu çapraşık duyguları duymaktaydı. Sanki inadınaymış gibi duruşma da uzadıkça uzuyordu. Savcıyla avukatlar adet olduğu üzere bilirkişiyle tanıkların her birine ayrı ayrı bir sürü gereksiz şey sorduktan sonra başkan jüri üyelerini suç kanıtlarını incelemeye çağırdı. Bunlardan biri kocaman bir yüzüktü. Üzerinde pırlantalardan yapılmış bir gül vardı. Bu yüzüğün çok iri bir parmak için yapılmış olduğu besbelliydi. Sonra suç kanıtları arasında bir de zehirin analizinde kullanılmış olan süzgeç vardı. Bu eşyanın her biri mühürlü, etiketliydi. Jüri üyeleri bunları incelemeye hazırlandıkları sırada savcı ayağa kalktı. Suç kanıtlarının incelenmesinden önce otopsi raporunun okunmasına karar verilmesini rica ederim, dedi. Başkan, İsviçreli kızla olan randevusunu kaçırmamak için duruşmayı olabildiğince çabuk yürütüyordu. Bu raporun okunmasının herkesi sıkmaktan, yemek saatini geciktirmekten başka şeye yaramayacağını, savcının sırf adet yerini bulsun diye bu istekte bulunduğunu çok iyi bildiği halde isteği kabul etmekten başka şey yapamadı. Zabıt katibi, L'lerle R'leri yine ezip yuvarlayarak hep tek düze bir sesle raporu okumaya başladı. Cesedin dış muayenesinden anlaşıldığına göre Feraponto Smelkov 1.98 boyundaydı. Babacan tacir düşünceli bir havayla Dimitri'nin kulağına eğilerek ''Amma da iri yarı adammış ha!'' diye fısıldadı. Dış görünüşe bakılırsa maktul 40 yaşına kadar vardı. Vücut şişmiş bulunmaktaydı. Tenin rengi yeşilimsiydi. Yer yer koyu renk lekeler göze çarpmaktaydı. Maktulün cildinde yer yer çeşitli büyüklükte kabarıklıklar vardı. Kimi yerlerde de cilt parçalar halinde sarkmıştı. Çok gür olan kumral saçlar elle dokununca maktulün başından kolayca kopuveriyorlardı. Gözleri yuvalarından dışarıya fırlamıştı. Karniyeler donuktu. Burun delikleriyle kulaklarından, ağız boşluğundan pis kokulu, köpüklü bir irin akıyordu. Ağız yarı açıktı. Yüzün, gövdenin şişmiş olması yüzünden boyun hemen hemen fark edilmiyordu falan filan. Böylece kentte hovardalık etmiş olan bu tacirin şişmiş, kokmuş, korkunç, kocaman, iri yarı cesedinin dış muayenesinde görülen ayrıntılar tam 4 sayfa tutan 27 noktada belirtilmişti. Dimitri Nehludov'un duymakta olduğu o anlatılması güç tiksinme, bunlar okununca daha da arttı. Katyusha'nın yaşamı, cesedinin burun deliklerinden sızan o irin, yuvalarından fırlamış gözler, Dimitri'nin Katyusha'ya davranışı, bütün bunlar ona sanki hepsi bir türden olaylarmış gibi geliyor, onun her yanından sarıp başından aşıyordu. Dış muayenenin okunması bitince başkan herkesin bu kadarla yetineceği umuduyla derin derin içini çekip başını kaldırdı ama zabıt katibi hemen otopsiye ilişkin tutanağa geçerek okumayı sürdürdü. Başkan yine başını eğdi, bir dizeyinin üstüne dayanarak gözlerini kapadı. Dimitri'nin yanında oturmakta olan tacir uyumamak için çaba harcıyor, zaman zaman oturduğu yerde sallanıyordu. Jüri üyeleriyle jandarmalarsa hiç kımıldamadan durmaktaydılar. Otopsiden anlaşıldığına göre kafasının derisi kemiklerden kolayca ayrılabilmekteydi. Hiçbir kanama izi görülmüyordu. Kafatası kemikleri normal büyüklükte ve sağlamdı. Kafatasını kaplayan derinin üstünde her biri 15 milimetre kadar uzunlukta iki tane ufak pigman lekesi görülüyordu. Derinin kendisi ise donuk sarımtırak bir renkteydi. Vesaire vesaire. Raporun hepsi bunun gibi 13 paragraftan ibaretti. Sonra tanıkların adları, imzaları, adli tabibin vardığı sonuç geliyordu. Adli tabibe göre otopsi sırasında midede, bağırsaklarda, böbreklerin bir bölümünde görülen, tutanakta da yazılmış bulunan değişmeler, Smerkov'un ölümünün zehirle karışık bir içki içtikten sonra oluştuğu hemen hemen kesin biçimde gösteriyordu. Bununla birlikte mide ile bağırsaklardaki değişmelere bakarak zehrin türünü saptamak güçtü. Raporda zehrin alkolle aynı anda içilmiş olduğu kabul ediliyordu. Smerkov'un midesinde bulunan büyük miktarda alkolden de bu belli olmaktaydı zaten. Babacan Tacir birden uyanarak, "Herifçioğlu da amma içiyormuş ha!" dedi. Tutanağın okunması tam bir saat sürmüştü ama savcıyı yine de tatmin etmemişti. Okuma işi biter bitmez başkan savcıdan yana döndü. "İç organların tahlil sonuçlarını okumak gereksiz galiba değil mi?" diye sordu. Savcı hafifçe yana eğilerek yerinden kalkıp başkanın yüzüne bakmaksın sertçe bir edayla "İç organların tahlil sonucunu da okunmasını talep ederim." dedi. Sesinin edasından bunun okunmasını istemeye hakkı olduğu, bu haktan asla vazgeçmemeye kararlı bulunduğu kendisine verilecek olumsuz yanıtın kararın bozulmasına neden olacağı anlaşılıyordu. Nefes darlığı çekmekte olan kocaman sakallı yargıç başkana sordu. "Ne diye okunacakmış bu sanki? İşi uzatmaktan başka şey yapmıyorlar." Altın gözlüklü yargıçsa bir şey söylemiyordu. Asık, kararlı bir yüzle önüne bakıyordu. Ne karısından ne de genel olarak yaşamdan hiçbir şey beklemezdi ki o zaten. Derken tutanağın okunmasına da başlandı. Zabıt katibi kararlı bir tavırla sanki hazır bulunanları kaplamış olan uyuşukluğu gidermek istermiş gibi yüksek sesle okumaya başladı. Adli Tıp Şubesi'nin 15 Şubat 1800 tarih ve 638 sayılı buyruğu gereğince sağlık müfettiş yardımcısının da huzuruyla aşağıdaki iç organların tahlilleri yapılmıştır. Sağ akciğerle kalp, her ikisi de 3 litrelik cam bir kavanoz içinde bulunmaktadır. Midenin içindekiler 3 litrelik cam bir kavanoz içinde bulunmaktadır. Mide 3 litrelik cam bir kavanoz içinde bulunmaktadır. Karaciğer, dalak ve böbrekler 1,5 litrelik toprak bir kavanoz içinde bulunmaktadır. Okuma işi başlar başlamaz başkan yargıçlardan her birinin kulaklarına bir şeyler fısıldadı. Onlardan evet diye yanıt alınca da zabıt katibinin sözünü keserek "Mahkeme bu belgenin okunmasının gereksiz olduğuna karar vermiştir." dedi. Zabıt katibi sustu, kağıtları sıralayıp düzeltti. Bir yandan da dehşetli öfkelenmiş olan savcı önündeki kağıda bir şeyler yazdı. Başkan, "Jüri üyeleri suç kanıtlarını inceleyebilirler." dedi. Bunun üzerine jüri başkanı ayağa kalktı. Onun peşinden birkaç kişi daha davrandı. Hepsi ellerinin ne yapacakları bilmez halleydiler. Masaya yaklaştılar. Birbiri ardından yüzüğü, kavanozları, süzgeci incelediler. Babacan Tacir yüzüğü parmağına geçirmek cüretliğini bile gösterdi hatta. Yerine dönerek, "Parmak değil, hıyar mübarek." dedi. Zehirlenen tacirin dev yapılı bir adam olduğunu düşünmekten pek hoşlanıyordu. Suç kanıtlarının incelenmesi sona erince başkan soruşturmanın sona ermiş olduğunu bildirdi. İşi çabuk bitirmek istediği için sözü savcıya verdi. Savcının da Tanrı'nın kulu olduğunu, onun da sigara içmek, yemek yeme ihtiyacı duyacağını, mahkemeye biraz olsun acıyacağını umuyordu. Savcı, ne kendisine ne de başkalarına acıyan bir adamdı. Doğuştan aptaldı. Üstelik liseden birincilikle çıkmış, üniversitede Roma hukukunun kölelik bölümü üzerine hazırladığı tez dolayısıyla armağanlar kazanmıştı. Onun için çok pervasız bir hali, kendine olağanüstü güveni vardı. Ayrıca kadınlar üzerinde de az çok süksesi olduğundan bu dalalığı son haddini bulmuştu. Kendisine söz verilince ağır ağır kalktı, sırmalı cübbesi içindeki sevimli kişiliğini herkese şöyle bir gösterdi. İki elini kürsünün kıyısına dayayıp başını hafifçe eğerek bakışlarını salonda dolaştırdı. Bu arada sanıklara bakmaktan kaçınarak söze başladı. "Jürinin sayın üyeleri, İncelemelerinize sunulmuş olan bu dava, deyim yerinde ise çok tipik bir cinayet olayıdır. Savcının fikrince vereceği söylemin toplumsal bir kapsamı da olmalıydı. Böyle davranırken ün kazanmış avukatların iddia veya savunmalarını da taklit etmiş oluyordu. Gerçi dinleyiciler topu topu bir arabacıyla üç de kadından, biri terzi, ikincisi aşçı, üçüncüsü ise sanıklar Semyon'un kız kardeşinden ibaretti ama bunun hiçbir önemi yoktu. Ünlüler de meslek yaşamlarına bundan başka türlü başlamış değillerdi nitekim. Savcı daima duruma uygun biçimde davranmayı kendine ana kural edinmişti. Yani cinayet eyleminin ruh anlamına iyice değinerek toplumun yaralarını çırılçıplak ortaya dökmek istiyordu. Jürinin sayın üyeleri diye yeniden başladı. İçinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna özgü ve deyim yerindeyse günümüzdeki umut kırıcı, kokuşmuş gidişi niteliklerini kendinde taşıyan tipik bir cinayet olayıyla karşı karşıyayız. Bu umut kırıcı, kokuşmuş gidiş günümüzde toplumun şu veya bu ögelerini tehdit etmektedir ve bu davanın parlak ışığı altında savcı çok uzun konuştu. Bir yandan da söylemeyi tasarladığı çok akıllıca şeyleri anımsamaya çalışıyor, öbür yandan da ki kendisi için asıl önemli olan buydu, bir dakika bile durmamaya çaba gösteriyordu. Bu işi öylesine başardı ki iddianamesi hiç aralıksız olarak tam bir saat bir çeyrek sürdü. Yalnız bir kez durdu, epey uzun bir süre yutkundu ama kendini hemen toparlayarak bu duruşu daha da artan bir belagatle kapattı. Kimi zaman tatlı, iğneleyici bir sesle, iki ayağının üstünde bir sağa bir sola sallanarak, jüri üyelerine bakarak konuşuyordu. Kimi zaman ciddi, ağırbaşlı bir eda ile dosyalarına bakarak söz söylüyordu. Arada bir sesini yükseltip suçlayıcı bir eda takılarak ya da dinleyicilere ya da jüri üyelerine sesleniyordu. Gözlerini kendi üstüne dikmiş olan sanıklara ise bir kez olsun bakmaya tenezzül etmedi. İddianamesinde o zamana değin kendi çevresinde moda olmuş, sakız gibi ağızlarda çiğnenmiş ne kadar müptezel laf varsa hepsini sıralamıştı. Bu laflar o zaman olduğu gibi şimdi de bilimin en seçkin sözleri sayılmaktaydı. Bunlar arasında soya çekim, cinayete doğuştan yatkınlık, Lombroso ile Tarde, yaşam savaşının gelişmesi, hipnotizma ile telkin, Karkot ile dekadans, yani kısacası ne ararsanız vardı. Savcının tanımlamasına göre Tacı Simelkov ilkel, güçlü, açık eli Rus erkeği tipinin ta kendisiydi. Yalnız sahip olduğu güven, cömertlik duyguları yüzünden avuçlarının içine düşmüş olduğu çok ahlaksız bir takım yaratıkların kurbanı olmuştu. Savcıya göre babadan oğula köle bir ailenin çocuğu olan Semyon Kartinkin aşağılık, kaba saba, hiçbir ahlak kuralı hatta dini bile olmayan bir adamdı. Metresi Efemya ise yine soya çekimin bir kurbanıydı. Kendisinin de soysuzlaşmanın tüm belirtileri görülmekteydi. Yalnız bu cinayetin asıl elebaşısı Maslova'ydı. Maslova adına toplumsal çöküş denen olayın en aşağılık bir örneğini oluşturmaktaydı. Savcı sanığa bakmaksızın ekledi. Bu kadın az çok eğitim öğrenim görmüştür. Bunu burada kendi patronun ağzından öğrendik. Yalnız okuma yazmakla bilmekle kalmıyor, üstelik Fransızca da konuşuyormuş. Anasız babasızdır. Benliğinde daha o zamandan cinayet tohumları taşımaktaydı. Soylu, kültürlü bir ailenin yanında yetişmiş, yaşamını namusuyla kazanarak pekala geçinip gidebilirdi. O ne yapmıştır? Veli nimetleri olan hanımların yanından ayrılmıştır. İçgüdülerinin kölesi olmuştur. Bunları tatmin için bir genel eve girmiştir. Orada bilgisi ve bizzat patronun ağzından öğrenmiş olduğunuz üzere müşteriler üzerindeki esrarlı nüfuzuyla arkadaşları arasında sivrilmiştir. Bu nüfuz son yıllarda özellikle Karkot ekolünce bilimsel biçimde incelenmiş olup Tekin adı altında tanınmış bulunmaktadır. İşte sanık Maslova dev yapılı iri yarı güvenli zengin bir Rus yurttaşı olan maktulü avucunun içine almak için bu nüfuzunu kullanmıştır. Kurbanını önce soymak, sonra da acımasızca öldürmek için onun güvenini kötüye kullanmıştır. O sırada başkan gülümsedi, asık yüzlü yargıca doğru eğilerek, "Ha, şimdi saçmalamaya başladı galiba," dedi. Asık yüzlü yargıç, "Çok aptal herif," diye yanıt verdi. Savcı ince belini sevimli sevimli sallayarak ekledi. Jürinin sayın üyeleri, bu insanların yazgısı sizlerin ellerinizdedir. Toplumun yazgısı da bir bakıma sizin ellerinizde sayılır. Vereceğiniz kararla onun üzerinde de etki yapmış olacaksınız. Bu cinayet olayının derin anlamını kavrayarak Maslova gibi patolojik kişilerin toplumu karşısında bıraktıkları tehlikeyi anlayacaksınız. Böylelikle toplumda bu gibi kötü eylemlerin yayılmasını önleyecek, onun sağlıklı, güçlü ögelerini böyle kötü davranışlara kapılmaktan, çoğu zaman ölüme sürüklenmekten alıkoyacaksınız. Sonra savcı, jürinin vermesi gereken kararın önemi altında sanki ezilmiş gibi, çektiği nutuktan da pek hoşnut, kendini koltuğun üstüne bırakıverdi. Söylemiş olduğu süslü laflar bir yana bırakılırsa, kısaca şöyle demek istiyordu. Maslova taciri hipnotize etmişti. Onun güvenini kazandıktan sonra anahtarları alarak Smelkov'a gerekli parayı getirmek için otel odasına gelmiş, sonra paranın hepsine konmak istemişti. O sırada Semyon'la Erfemya tarafından yakalanınca parayı bunlarla paylaşmak zorunda kalmıştı. Sonra işlediği kötülüğün izlerini yok etmek için taciri otele getirmiş, orada zehirlemişti. İddianame sona erince avukatları ayrılan sıradan orta yaşlı, frak ve kolalı gömlek giymiş bir adamın ayağa kalktığı görüldü. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.